자, 바디야, 가라!
어! 아! 맨! 어, 맨! 어, 맨!
어, 맨! 어,
맨! 맨! 맨! 맨! 맨! 어! 맨! 맨! 쇼!
에, 대박!
Hocam
ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim hocam?
At hocam, at, vur.
Atıyorum hadi. Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şey yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık, bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demek de arkadaşlar biz gidiyoruz hadi. Hadi, hadi radyo programına gidiyoruz. Siz toplayın ortalığı. Hadi hadi görüşürüz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidin.
Toplamak isterdik. Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor. Program.
Toplamak aynı şey yapıyorsunuz ya.
Hadi koş koş koş.
İnanamıyorum ya. Hala aynı şey yapıyorlar bunlar ya. Yine ekiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Gören Parmak'ta
Ben Engin,
ben Adem.
Hepinizi bekliyoruz.
Yeah.
herkese merhabalar. Engel Sevişimli Saatler'den. Bugün mikrofonda bir problem oldu. Bir saniye. Evet, bugün 23 Aralık. Tarihimize de baktık bilgisayarımızdan. Bir an tarihi unuttum da. Evet, bugün ben radyonun kendi MSN'ini açamadım. Biz Engin gibi donanımlı değilim bu konuda ben. Tek MSN açılabiliyor. Ben şey yüklememiştim kendi bilgisayarıma. O yüzden şu anda engelsizerisim@hotmail.com adresimizden bize ulaşabilirsin diyelim. Bana dedim bir an, çünkü bugün Engin yok. Ben programı götürüyorum. Bugün 6 Aralık'ta Engelsiz Yaşam Fuarı'nda bir sunum olmuştu. Bilişimde Erişilebilirlik adı altında bir sunumumuz olmuştu. GTEM'in bir sunumu olmuştu. Ben de konuşmacı olarak oradaydım. Onu yayınlayacağız ve geçen hafta yayınladığımız mobbing sunumunun ikinci bölümünü vereceğiz. Bugün de bu şekilde devam edecek. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü 20 Aralık olması lazım. Evet, 20 Aralık cumartesi günü Kaldırım Aktivistleri'nin Ankara ve İstanbul'da yine gösterisi oldu. İstanbul'da Şişli'deydik. Şişli Camii'nin önünden Halasker Gazi Caddesi'nde yürüdük ve Şişli'de Özürler Birimi var. Onun önünde sonlandırdık. Ankara'da da arkadaşlarımız Dikme metrodan Kurtuluş Parkı'na kadar yürüdüler ve burada 19 kişilik grup birden 10 bin kişiye çıktı ve orada işçilerin eylemi vardı. Onlar da orada söz hakkı buldular, konuştular. Basın açıklamalarını on binlerce kişiye duyurdular. Evet, bugün Engin yok, o bugün izinli. Bugün yayını ben götürüyorum. Ben bilgisayarın başında olacağım. Her an sormak istediğiniz, yazmak istediğiniz bir şey olursa MSN açık. engelsizerisim@hotmail.com. Daimi mail adresimiz de mail@engelsizerisim.com diyorum. Bir parça giriyoruz ve parçadan sonra da bilişimde erişilebilirlik sunumunu sizlere dinleteceğim. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. You can find me in the club. It's Beyonce, we gon' party like it's your birthday. Get in the naughty like it's your birthday. So put your drink up in the air if you look sexy. I'm the chick with the hot bitch, Manolo Blahnik. Jimmy Choo kicks killing it, who you with? Me and my girls at the party with the diamonds and nighties. I'm the classy mommy with the Marilyn Monroe body. I'm that fly chick, plastic, Marjorie Comini. Get on fabulous, glamorous, it's effortless. Makeup lighter than we with my pastel Louis. Designer scarf, work on art, rock. But holla in New York, the niggas who tell you I'm loco. When you're playing it to put the rack game in the choco. I'm full of focus, man, my money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still on the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. Okay. I'm in the club, bottle full of bugs. Look, mommy, I got the head, sip it and take the drugs. I'm in the habit, sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head, sip it and take the drugs. I'm in the habit, sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You're feeling my style, you're feeling my flow. Hair chic, smell sweet like coke and flow. I'm the lady sipping Baileys while I strut like a model. If the ladies wanna hate me, I just send them a bottle. I know I got it, but the floor is
the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, right? My junk get the pumping in the club, it's on. I'm with my eyes, your bitch, if she smiles, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. They're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. The niggas hate to let them hate them, watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bull. Then the way we fucking be. You can find me in the club, bottle full of bull. But mommy, I got the ex, so we in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, we in the getting drunk. You can find me in the club, bottle full of bull. But mommy, I got the ex, so we in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, we in the getting drunk. Don't try to act like you don't know where we be, leave me. Can you go one more time?
Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz GTM olarak bilişimde erişilebilirlik konulu seminer düzenlemeyi uygun bulduk. Üç tane konuğumuz var. Bunlardan bir tanesi Türkiye Köylüler Federasyonu Başkanı Emin Demirci. Kendisi bize bilişimdeki, biliyorsunuz, bu Birleşmiş Milletler Sakatlıkları Sözleşmesi son dönemlerde yeni kabul edildi. Bu olayın hukuki boyutunu, neler yapılabilir, nasıl bakılıyor hukuki olarak, belki onlardan bahsedecek. Yine İbrahim Elibal var sol tarafında. O da Türkiye Bilişim Derneği Görme Engeller Bölümü üyesisin, değil mi?
Görme Engeller Bilişim Grubu Arge Sorumlusu.
Evet, Görme Engeller Bilişim Grubu Arge Sorumlusu kendisi. Onlar da bu konuda yıllardır, yani 5-6 yıldır, uzun süredir çeşitli bankalar olsun, çeşitli web sitelerinin erişilebilir hale getirilmesiyle ilgili birçok çalışmalar yaptılar. Onlardan bahsedecekler. Ve sağ tarafımda da Adem Vural var. Adem Vural da Engelsiz Erişim Grubu Başkanı. Engelsiz Erişim Grubu da birkaç yıldır, uzun yıllardır erişilebilirlikle ilgili çalışmalar yapıyor. Altın Örümcek web ödüllerinin verilmesinde birkaç yıldır etkin jüri üyeliğini, diğerinin koordinasyonlarıyla sorumlu. Adem'de bir web sayfasının erişilebilir olması için ne gibi kriterlere ihtiyacımız vardır? Ne gibi şeyler var? Bunların kısaca özetini yapacak. Ve daha sonra da soru cevap şeklinde bir bölümümüz olacak. 15'er dakikalık konuşmalar, yaklaşık 1 saat sürecek bir seminer olacak. Ben ilk sözü Emin Bey'e vermek istiyorum. Federasyon Başkanımız Sayın Emin Demirci'ye vermek istiyorum. Hem bilişim, erişilebilirlik kavramlarına belki genel bir bakış atıp kendi konuşmasını özetlerse. Teşekkür ediyorum şimdiden katıldığınız için.
Aman, çok da hassasmış mikrofon da.
Uzaklaşmayız abi.
Evet, bu özel günde engelliler ve ihtiyaçları konulu fuarın son gününde burada GFM'in organize ettiği bu eğitim seminerinde bulunmak benim için güzel bir olay. Aslında gelebilirim. Benim birkaç gündür Ankara'da yoğun çalışmalarım var. Dün de önemli bir yönetim kurulu toplantısı yaptık. Akabinde hemen buraya gelmek istedim ve bu toplantıda bulunarak gündemdeki bu önemli konu hakkında söyleye geldiğimiz ve son zamanlarda oluşturduğumuz söylemleri bir de bu grupla paylaşmanın yararlı olduğunu düşündüm. Çünkü bilgileri ne kadar farklı insanlarla paylaşırsanız siz de farklı yansımalar alırsınız. Böylece bir etki tepki ya daha doğrusu etkileşim süreci içerisinde bir karşılıklı öğrenme yaşanmış olur. Bu özellikle örgütler açısından önemlidir. Çünkü örgütler kendilerini yöneten insanlar ne kadarsa o kadar varlık gösterirler. Bu unutulmamalıdır. Tıpkı devlet sessiz, cansız bir mekanizmadır ama ona can veren hükümet ve bürokrasidir. Yani hükümet ve bürokrasi ne kadar becerikliyse devlet de o kadar becerikli olmuş olur. Örgütler de böyledir. Dolayısıyla biz gittiğimiz her toplulukta yaptığımız konuşmalarda bir taraftan öğretir, bir taraftan öğreniriz. Öğrenmeni yararlarını tabii tartışmaya gerek yok ama her öğrenmenin de her bilginin de yerinde kullanılması ve kullanılabilir olması esastır. Bilgi eğer kullanılmıyorsa o çok gerekli bir şey değildir. Ama bilgiyi kullanabilmek için de sizin bilgiye ulaşabiliyor olmanız lazım. Bu herkes için, her bilgi için söz konusudur. Bilgiyi edinebilmek. Şimdi biz bunu duyu organlarımızla alırız ama bu klasik bir şey olmuş, bir anlayış haline gelmiş. Efendim bilginin %80 ya da 85'i göz yoluyla, görme yoluyla alınır gibi bir kanı oluşmuş. Bu kanı ilkokul hayat bilgisi kitaplarına kadar girmiş biliyorsunuz. Bu doğru mudur? Şimdi bu bilginin %80-85'inin gözle alındığı bilgisi, kanısı nereden gelmiş? Ben buna bir baktım. Hakikaten bunu kim söylemiş diye. Edison'a kadar gittik. Meğer Edison, işte biliyorsunuz Thomas Edison buluş mucit. fonograf adını verdiği cihazı tanıtırken veya patent başvurusunda bulunurken böyle bir şey söylemiş. Bunu aynı zamanda mikrofilm cihazının prototipini yaptığı sırada da söylemiş. Yani bilginin %80'i gözle alınır diye. Şimdi şöyle basit bir mantıksal çıkarsamayla şöyle denebilir. Efendim, bilginin %80'i gözle alındığına göre görmeyen bir kimse bilginin %80'inden mahrumdur. Bu doğru değil tabii. Bunun doğru olmadığını nereden anlıyoruz? Şimdi çevreye ilişkin bilgi düşünün. Mesela otomobili görüyorsunuz. Şimdi otomobil görüş alanınıza giriyor. Yani bir görsel bilgi alıyorsunuz ama aynı zamanda sesini de duyuyorsunuz. Yani doğadaki bilgi kaynaklarının çoğu birden çok duyu organına hitap eden etkiler yaparlar. Önemli olan o bilginin alınması. Yani o otomobilin yaklaşmakta olduğu bilgisinin beyin tarafından alınması. Bunu gözle alırsanız, gözle alırsınız. Yani görenler kulaklar önce tabii göze yüklenirler. Hemen o bilgilere bakarlar. Bu duyu yoksa o zaman diğer duyu organlarına geliyorsa o bilgiler o şekilde alınır. Dolayısıyla görmeyenler için bilginin %80'inin gözle alındığı doğru değildir. Bu düşebilir. Yani bunun oranının kaç olması gerektiği ayrıca bir uzmanlık tartışması olabilir tabii ama oranın konusu değil. Erişilebilirlik işte bilgiye erişme. Bilgiye erişme ya da çağdaş daha güncel tabiriyle elektronik yollarla edinilen bilgiye erişim dediğimiz bilişim olarak özetlediğimiz bir kavram var. Elektronik yolla bilgiye erişme tabii farklı bir mekanizmanın kurulmasını gerektiriyor. Onun için elinizde işte gerekli bir düzenek olacak. Bu düzenek size bilgiyi size hitap eden bir şekilde aktaracak. Bu ne kadar başarılı olursa, yani bu düzenek ne kadar iyi kurulursa, bu aracı unsur ne kadar iyi düzenlenirse, görmeyen bir kişiyle bilgiyi o kadar başarılı, o kadar sağlıklı alır diğer insanlar gibi. Bilgi edinmek bir çağdaş bir insan hakkıdır arkadaşlar. Bilgiye ulaşmak, çünkü bilgi hiçbir çağda olmadığı kadar değerlidir bugün. Bilgi sahibi olmak bugün sermaye sahibi olmaktan belki daha değerlidir. Çünkü ne kadar bilgiye sahipseniz, ne kadar bilgiyi işliyor, kullanabiliyorsanız o kadar toplumda başarılısınız demektir. Çünkü başarı kriterleri de günden güne değişir, toplumdan topluma değişir. Çok bilen, eskiden çok fazla bilgiye sahip olmak, işte eski Yunan'daki Sokrates'i düşünün. Yani çok iyi konuşmak, her şeyi bilmek güzel bir şeydir ama bugün bilgi sahip olmak size yeni meslekler kazandırır, yeni paralar kazandırır, yeni statüler kazandırır. Dolayısıyla bilgiyi elektronik olarak elde ettiğiniz ve bu bilişim düzenekleri çerçevesinde de ne kadar etkili ve başarılı alırsanız o kadar başarılı olsun. Dolayısıyla bu bilgi edinme hakkı çağdaş bir haktır. Bilgi edinme hakkının ya da bilgiye erişme hakkının güvence altına alınması için de uluslararası düzeyde, yani önce ulusal düzeyde bazı şeyler yapılmış ama bakılmış ki bu iş tek uluslarla olmuyor. Bunu en iyisi evrensel düzeyde çözelim. Güvence altına alalım. Dünyanın neresinde olursanız olun, belli haklarınız olsun. Bunun için işte biz de etkili çalışmalarda bulunduk. Yani kendimize de buradan pay çıkarıyoruz. Biz Türkiye Körler Federasyonu olarak 1996 yılından bu tarafa uluslararası düzeyde bağlayıcılığı olan özürlü haklarını güvence alan bir sözleşmenin kabul edilmesi konusunda her gittiğimiz platformda görüş ortaya koyduk, mücadele ettik. 96'da gündeme getirmiştik bunu Kanada'nın Toronto kentinde. Orada Dünya Körler Birliği Genel Kurulu kararı olarak geçti. Ondan sonraki süreçte de taslak bir sözleşme hazırlandı. Latin Amerika Bölge Teşkilatı tarafından, Körler Teşkilatı tarafından. 2001 yılında da Meksika Hükümet Temsilcisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bu yönde bir sözleşme hazırlanması konusunda tasarı sundu. 20 ülkenin imzasıyla. Kabul edildi. 2006 yılının 13 aralığında da hazırlanan 50 maddelik özürlü hakları sözleşmesi, engelli hakları sözleşmesi diye kısaca özetlediğimiz sözleşme yürürlüğe girdi. 30 Mart 2007 tarihinde Türkiye 81 ülke arasında imzalayan ülkelerden oldu. İmzaladı ama iç hukuk mekanizmalarından geçmesi zaman aldı. 3 Aralık 2008 tarihinde mecliste kabul edildi. Biliyorsunuz anayasanın 90. maddesi uyarınca uluslararası sözleşmeler yerel hukuk düzenlemesi sayılır ve üstünlük arz eder. 3 Aralık'ta kabul edilen sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 Temmuz'da resmi gazetede yayınlanarak onaylanmış oldu. 28 Eylül 2009 tarihinde New York'ta Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu Türkiye adına sözleşmeyi onayladı ve aynı zamanda bireysel başvuru hakkını getiren ihtiyari protokolü de imzaladı. İhtiyari protokolünde Türk yerel iç hukuk mevzuat düzenlemesi halinde dönüşebilmesi için yaklaşık bir yıl gibi bir süre öngörülüyor. Sözleşme, 50 maddelik bu sözleşme, imzalanmış ve onaylanmış olan sözleşme, 28 Ekim 2009 tarihinde, yani bundan 1,5 ay kadar önce Türkiye'de yürürlüğe girdi. Yani bunu bir kere bilelim. Yani haklarımız nedir? Biz, bu haklarımız uluslararası olarak ne şekilde güvenceye alınıyor? Bunları bilmek bakımından yeni bir sayfanın açıldığını söylemek lazım. Artık bundan sonra bu bizim hakkımız diyerek gideceğiz bazı şeylere. Yani bürokrasiye ya da bir takım kurumlara, bize hizmet götüren kurumlara giderken ya işte dilek ve temenni tarzı konuşmalar yerine işte şunu yapsanız iyi olur, bize şunu yapın, bunu yapın diyeceğinize bunu yapmalısınız, yapmanız gerekir dememiz gibi bir durum ortaya çıktı. Ya da o kuruluşların temsilcileri yapmak zorunda oldukları bazı şeyleri bilerek size gelecekler ve ya bu şu konuyu nasıl çözeriz, bize yardımcı olun diyecekler. Şimdi sözleşme erişilebilirlik anlamında ne diyor? Aslında oraya bakmak lazım. Erişilebilirlik sözleşmenin çok önemli bir maddesidir arkadaşlar. Maddesi değil de sözleşmenin çeşitli yerlerinde değinilen, böyle her yerde bir şekilde söz edilen bir unsur durumundadır. Bunu temel ilkeler başlıklı 3. maddenin içinde görürsünüz, bir hak olarak vurgulanır. 9. madde tamamıyla erişilebilirlik maddesidir zaten. Başlığı bir kere erişilebilirliktir. Bununla yetinmemiş sözleşme 21. madde olacak. Şu anda ezberinde yanlış söylemiş olmayayım. 21. maddede bir de internet ve bilişim alanındaki erişilebilirliğe ayrıca değinmiş. Dolayısıyla yani bunun bir hak olduğu ve herkes tarafından artık kabul edilmeli. Haklarımızı ne şekilde savunacağımızın da yolları var. Demokratik ülkelerde haklar bireysel olarak edinilebileceği gibi daha fazla sesimizi duyurmak için örgütler aracılığıyla duyuracağız. Demokrasiler biliyorsunuz menfaat grupları denen, ben çıkar grubu demek istemiyorum, yani herkes çıkar grubu değildir ama belli idealler peşinde olan, belli amaçlara ulaşmak isteyen insanların bir araya geldiği grupların çekişmesidir demokrasiler. Kimse ağlamayan çocuğa meme vermez. Dolayısıyla ağlamak gerekiyor. Ağlamak gerekir, acındırma anlamında söylemedim. Sesimizi duyurma anlamında söylüyorum. Ama ağlamanın da yöntemleri var. Onu da iyi bilmek lazım. Her ağlamak da ağlama olmaz. Yani meme verecek, verdirecek ağır şekilde ağlamak lazım. Yani ağzına bir tokat yemek yerine memenin uzatılması için de ona göre bir ağlamak lazım. Onun için de sesimizi, güçlerimizi birleştireceğiz. Var olan örgütlerde örgütlerde birleşeceğiz. Birleşemiyorsak, yani o örgütleri yetersiz buluyorsak, ya kendimiz yeni anlayışlara göre örgüt kuracağız ya da var olan örgütleri dönüştürmeye çalışacağız. Bunun başka yolu görünmüyor. Biraz uzatmış da olabilirim. Şimdi burada bırakayım. Konuşmacıların sunumlar çerçevesinde ya da sizden gelecek, dinleyicilerden gelecek sorular ve görüşler çerçevesinde başka bazı hususlarda değinme şansımız olur. Teşekkür ederim.
Şimdi kısaca Emin abiye çok teşekkür ediyoruz Emin Bey'e. Buradan sözü Adem Bey'e bırakmadan önce erişilebilirlik kavramı genel olarak nedir diye şöyle bakarsak, erişilebilirlik aslında her ürünün erişilebilir olması, her ürün, düzenleme, bütün hepsi için geçerli olma. Bu en geniş anlamıyla tasarlanan şeyin her kullanıcıya, yani ondan yararlanmak isteyen her kullanıcıya hitap edebilmesi anlamına geliyor. Mesela bu salondaki şu an buraya çıkmak için bir rampa var. O rampa olmasaydı burası erişilebilir olmayacaktı. Çünkü tekerlekli sandalyeli, fiziksel engelli arkadaşlarımız buraya çıkamayacaklardı. Oraya çıkamamış olacaklardı ve bir erişilebilirlik problemi olacaktı. Biz bunu bugün daha çok bilişimde ve özellikle web sayfalarında veya belki programlarda ele almak istedik. Ve burada Emin Bey bize genel bir sakat hakları sözleşmesi çerçevesinde Uğulay'ın teorik hukuki altyapısını çizdi. Şimdi Adem Bey de tam olarak nedir, nelere dikkat etmek gerekir bir web sayfasının erişilebilir olması için ona değinecek. Daha sonra da İbrahim Bey somut uygulamaları üzerinde duracak. Böylelikle devam edeceğiz. Evet Adem Bey, buyurun. Teşekkür ediyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Web erişimine geçmeden önce ben kısaca başkan olduğum engelsiz erişimden bahsedeyim. Yani adında da erişim var. Çünkü erişilebilirlik, bizim temamız erişilebilirlik. Federasyon başkanımızın da dediği gibi sakat hakları sözleşmesinin birçok noktasında geçen erişim aslında hayatımızın bir parçası. Engelsiz erişim grubu 2005 yılında kuruldu, faaliyete geçti. Bir gruptur, dernek statüsünde değiliz. Ve internette, ofisimiz neresi dedikleri zaman internet diyoruz biz. Web üzerinden yayın yapıyoruz. www.engelsizerişim.com. Değişik erişilebilirlik projeleri üzerine çalışıyoruz. Sesli betimleme var bunlardan biri. Görme engellilerin filmlerdeki görsel öğeleri daha iyi anlayabilmeleri için konuşmanın olmadığı noktalarda anlatıcı tarafından görüntü aktarılır. Bu sesli betimleme olayın Türkiye'de ilk gündeme getirip uygulanmasını sağladık. Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle. İstanbul'daki YTT otobüsleri ve halk otobüslerinin erişilebilirliği konusunda yaklaşık 4 yıldır bir baskı unsuru olmaya çalışıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Araştırmalar yapıp bunları gerekli kurumlara iletmeye çalışıyoruz. Bunun gibi çalışmalarımız var. Web erişilebilirliği de bunlardan biri. 2006 yılında web sitemizi bir yarışmaya dahil ettik. Altın Örümcek yarışması, Doruk.net tarafından düzenlenen Altın Örümcek yarışmasına ve burada web sitemiz erişilebilirlik, web sitemiz birinci oldu. Daha sonra 2007 yılında biz bu konuda bilgiye sahibiz. Yani bir şeyler biliyoruz.
üzerinden hareketle doğru netle işbirliği yaparak erişebilirlik kriterini bu yarışmaya ilave ettirdik. Artık erişebilirlik, web erişebilirliği kriteri de bu yarışmanın bir parçası oldu ve buna göre değerlendirmeler de yapılıyor. Altın Örümcek yarışmasında. Erişebilirlik kriteri dedik de nedir erişebilirlik diye artık konumuza buradan bu noktadan girecek olursak, web erişebilirliği web sayfasının engelli tarafından algılanması, işte engellinin bu sayfada rahat hareket edebilmesi, gelebilmesi ve hatta katkıda bulunması. Bu çok önemli, katkıda bulunması. Çünkü bir web sayfasını okumak yetmeyebiliyor. Web sayfasından bilgi gönderimi de mevcut. Web sayfası her zaman bize bilgi, çoğu zaman bilgi verdiği gibi bizim de zaman zaman bilgi vermemiz gerekiyor. Bu noktada engellinin katılımı da ön plana çıkıyor. Bu da bir unsur. Aslında erişilebilirlik evrensel bir kavram. Erişilebilirliği kısaca şöyle tanımlıyorlar. Herkese uygun olabilmesi. Yani bir ürünün ya da sistemin ya da yapının herkese hitap edebilirliğidir. Erişilebilirlik bu noktada. Web erişilebilirliği alanında da Web 3C dediğimiz World Wide Web Consortium öncüdür. Bu konsorsiyum web erişilebilirliğini artık web'in gelişme ve görme engellerin ekran okuyucular tarafından ekran okuyucuların gelişmesiyle bilgisayara ve internete entegrasyonu sonucunda bu bir yapı olarak ortaya çıkmıştır. Bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü ortada bir web sayfası vardır. Ekran okuyucu vardır. Bu web sayfasının ekran okuyucuya daha rahat hitap edebilmesi ve ekran okuyucunun bunu görme engelliye daha rahat iletebilmesi gerekiyordu. Bu noktada Web3, W3 adı verilen konsortiyum ve bunun ortaya koyduğu ve günümüz şartlarına göre revize ettiği bir olgu ortaya çıkmıştır. Web erişilebilirliği olgusu ortaya çıkmıştır. Web erişilebilirliğini 4 ana başlıkta inceleyeceğiz. Bunlar algılanabilirlik, işlem yapılabilirlik, anlaşılabilirlik ve sağlamlık kriterleridir. Şimdi algılanabilirlik ne demek? Başta da tanımda verdiğimiz gibi erişilebilirlik tanımda engelli tarafından algılanabilmesi dedik. Şimdi bir web sitesini açtığımızı düşünün ve bu web sitesinden ekran okuyucumuzun, ekran okuyucu programımızın işte hiçbir şey okumadığını düşünün. Sadece aşağı yukarı oklarla gezdiğimiz zaman boşluk şeklinde bir şey alıyoruz, tepki alıyoruz. Burada bizim algıladığımız ne oluyor? Sadece boşluk. Yani hiçbir şey almamış oluyorsunuz web sitesinden. Burada demek ki kriterlere uymayan bir şey var. Bu web sitesi görme engellinin ya da az gören kişinin, az gören de bir görme engelli grubunda bir alt gruptur. Bunlara hitap etmiyor demek ki. Nasıl hitap etmiyor? Sayfada gerekli metinler yapılmamış. Sayfa resim şeklinde yapılmış. İmaj şeklinde bir sayfadır. Ya da bazen sayfayı açarız, heyecanla işte bir adres bulmuşuzdur, önermiştir biri. İşte bak burada çok güzel, işte ne bileyim, uzaya meraklıyızdır, uzayla ilgili bir şeyler var. Bakalım, hemen gireriz akşam, bakarız. Ekran okuyucumuz şey diyor, linke geliyoruz. Grafik bilmem kaç link, grafik imaj 865 link. Hadi nedir bu imaj 865 link? Burada büyük ihtimalle adam Mars'la ilgili bilgi var, Mars'ın fotoğrafını oraya koymuş. Ekran okuyucumuz da bunu oradaki kodu okuyarak, o da bir şey bulamadığı için okuyacağı artık en nihayetinde ya bu bilgisayarın başında oturan adama bir şey duyurmam lazım. Ne duyurayım? Ben de en azından imaj 865 diye bir şey duyurayım da artık o ne yapacağına karar versin havasında bir şey oluyor. Demek ki ne yapılması gerekiyor? Buradaki imajlara, resimlere ve gerekli noktalara olmayan, yani metin içermeyen noktalara metin altyapısı oluşturmak gerekiyor. Yani bunun ekran okuyucu tarafından görme engelliye aktarılabilmesi için metin karşılığının olması gerekiyor. Bazen de web sitesine gireriz, karıştırırken işte grafik der, orada kalır. Sonra o web sitesinde şöyle bir şey diyoruz bir arkadaştan. Ya orada aslında bir fotoğraf vardı. Beraber işte arkadaşla oturmuşuzdur. Aa, şurada şöyle bir fotoğraf var der. Ama şöyle bir yapıda, şöyle bir çalışmada bu gayet aşılabilecek bir problem. Hatta çok da güzel açıklamalar girilebilir. Bu fotoğrafın altına metin açıklama girilerek bunun görme engelli tarafından algılanması sağlanabilir. Örneğin başımıza sık gelen fakat bu da çok kolay aşılabilecek olaylardan biri. Bir tane forumlarda çok kullanılan yapılardır ve çok bilgi vericidir hakikaten. Yani bir yeni telefon alırsınız, hemen bir problem esnasında bir foruma başvurursunuz. Bakalım bunu kullananlar ne demiş bununla ilgili. Ya da bir ürün alacaksınız, o ürünle ilgili ne demişler bir araştırırsınız. Şimdi forum üyelik ister. Yazma alanları vardır orada, doldurulacak bilgiler. Bir tane form gelir üye olmak için. Formda etiket olmadığı için ekran okuyucu sadece yazılacak yeri yazınız diye bize söyler ama biz tabii oraya ne yazacağımızı bilmeyiz. Yani mail adresi mi istiyor bizden? Yoksa TC kimlik numaramı mı soruyor? Baba adını mı soruyor? Bu konuda bilgi sahibi değiliz ama basit bir etiketlemeyle, yine metin etiketlemesiyle işte adı, soyadı, baba adı, işte her ne bilgi isteniyorsa bu bir çok rahatlıkla açılabilecek bir olay. İşte burada da bir algılanma problemi söz konusu. Ama bir etiketlemeyle ufak bir HTML ise HTML kodu, PHP ise PHP koduyla halledilip ekran okuyucunun görme engelliye bunu duyurabileceği şekilde getirilebiliyor. Bir diğer algılanma sorunu yaşanan yani görme engellinin algılarına hitap edemeyen yapıda nedir? Otomatik sistemlerin kayıt olmasını engellemek için koyulan güvenlik kodlarıdır. Ne olur? Der ki orada aşağıdaki imajda gördüğünüz, resimde gördüğünüz karakterleri girin. Görmeyen bunu gözüyle algılayamıyor. Buyur. Gecenin 3'ü. Ne yapacak? Arkadaşına telefon edemezse o saatte. Ya şurayı açıp bana üyelik yapsana falan diye. Şimdi ertesi günü beklese benim gibiyse çatlar. Niye? Çok müthiş bir bilgi bulmuştur orada. Oraya ama üyelik istiyordur girmek için. Google'da onun bir parçasını görmüştür. Tamam benim işime yarayacak bu demiştir ama hadi bekle sabah 9'da 10'da hatta o gün hafta sonuysa arkadaşım uyansın da o bilgiyi yani seni oraya üye yapsın. Bu da sesli bir düzenlemeyle oraya işte nasıl bir görsel bir kod varsa orada aynı şekilde bir ses dosyasıyla kod üretilerek görme engellinin bunu duyması ve oraya girmesi sağlanarak aşılabilecek bir problem. Evet. Bir diğer başlığımız ana başlık 4 ana başlıktan biri de işlem yapılabilirlik demiştik. İşlem yapılabilirliği deyince neyi anlıyoruz? Görme engellinin verdiğim bilgilerde tabii şey de dahil, onu da söyleyeyim. Az görenleri unutmuyoruz tabii. Bu etiketlerin, bu sayfaların yapısına çok rahatlıkla işte karakterleri büyütecek bir şey yerleştirilebilir ve az gören insanların da bu yazıları biraz daha büyüterek işte o koyulan etiketlerin okunması sağlanabilir onlar için de rahatlıkla. Ve arka planları ve sayfanın kendi yapısıyla ilgili renk kontrastlarıyla onun gözüne hitap etmesi, yani az görmesiyle ilgili kaynaklanan problemi o sayfa için en alt seviyeye düşürebilir. Bir diğer başta dediğim gibi işlem yapılabilirliktir. İşlem yapılabilirlik deyince neyi anlıyoruz? Engellinin o sayfa üzerinde işlem yapabilmesi. Nedir? Form doldurma dedik. Burada form doldurma dedik ya başka şeyler olsun ya da yapılar, problemler. Karşımıza çıkan çeşitli problemler burada da görüyoruz. Web sayfalarında nedir? Mesela bir web sayfasına girdiğimiz zaman biz zaten ekran okuyucuyla dinleyerek sayfayı takip ediyoruz. Bir de arkadan müzik başlayınca bu sefer ne oluyor? Ekran okuyucumuzun sesi geri planda kalıyor. Bazı sayfalarda bu müzik epey güçlü oluyor tabii. Ekran okuyucu artık arada iyice kulağımızı yaklaştırarak duymak için çaba sarf ettiriyor. Ama çok basit bir şeyle, sayfaya koyulacak bir kontrolle bu seslerin kapatılması sağlanabilir. Görme engelli sesi kapattıktan sonra rahatlıkla işlemlerini yapabilir. Bir diğer işlem yapmamızı engelleyen, sayfada rahat hareket etmemizi engelleyen problem yazıların kayması. Bir web sayfasını açıyorsunuz, haberi heyecanla okumaya başlıyorsunuz. Birden kendinizi haberin başında buluyorsunuz. Sayfa yazılar kayıyor ya da sayfa otomatik olarak tazeleniyor. Bunlar da sayfaya koyulacak ufak yöntemlerle kapatılabilir. Bu noktada gerçi ekran okuyucular da artık kendini biraz geliştirmeye başladı. Baktılar sayfa yapanlar çok bu konuda şey değil, yetenekli değil. Artık kendileri o sayfayı kapatacak yöntemleri, o kaymayı ya da o tazelenmeyi, sayfanın tazelenmesini kapatacak yöntemleri geliştirmeye başladılar. Burada işte bunlar bu şekilde çözülebildiği gibi bazen işte az önce birinci başlıkta söz ettiğim form doldurma olaylarında formu doldurmuşsunuz, gönder diyorsunuz, bir yerde hata yapmışsınız, kaydınız yapılamadı diyor ama hatanın ne olduğunu vermiyor. Ya da veriyor da siz anlamıyorsunuz. Nasıl veriyor? O alanı belki renk değiştirerek belli etmiştir. O alanın rengini değiştirmiştir. Ama siz bu alana hatta bu alandan da önce o hatanın oraya, hata mesajın oraya bunu belirtirseniz direkt o alana giderek görme engelli bunu düzeltecek. Kısa sürede işlemini tamamlayacaktır. Burada bir diğer problem de yine bu zaman aşımından dolayı, mesela bazı sitelerde şey vardır, kayıt olursunuz. O belli bir zaman vermiştir ona, kayıt süresi. Görme engelli tabii, herkes aynı derecede bilgisayarı hızlı kullanamıyor. Görme engelli o alanı bulup doldurana kadar o zaman dolar. Formu gönderdiğinde hiçbir işlem yapılmamış olur. Hatta şöyle bir mesaj oluyor, bazen de öyle oluyor. Verilen süreyi açtığınızdan dolayı işlemi tekrar etmeniz gerekiyor falan gibilerinden bir uyarı da gelir. Bu da sayfayı koyulacak, işte süreyi 10 katına kadar uzat ya da süreyi durdur, kapat tamamen gibi bir uygulamayla rahatlıkla elimine edilecek bir problem. Bir diğer başlığımız ise, ana başlığımız ise anlaşılabilirlik. Anlaşılabilirlik konusunda biraz daha sistemin çalışmasıyla ilgili ve ekran okuyucuların bunu algılamasıyla ilgili bir başlıktır. Örneğin hiçbir kod belirtmeden yazılmış bir sayfa düşünelim. Daha dün böyle enteresan bir şey başımıza geldi. cep telefonu için yapılan bir çalışma. HTML kodu girilmediği için telefon okumadı. Tabi bilgisayar ondan biraz daha demek ki bu konularda iyi ki o okuyordu, bilgisayar okuyordu bunu, bilgisayardaki ekran okuyucu. Ama telefondaki okuyucu HTML kodunu görmediği için 20 saniyelik bir kod girme olayından dolayı onu okumadı. Demek ki kodlamalara dikkat edilecek. Örneğin ekran okuyucuların şöyle bir özelliği var. Mesela ben İspanyolca çalışıyorum. İngilizce, İspanyolca sözlük online buldum. Şimdi ekran okuyucular sentezleyiciyle sesi bize duyurur. Sentezleyici aracılığıyla duyurur ve bu sentezleyicilerden bazılarında çok dil desteği vardır. Ve ekran okuyucuların da sayfadaki kodları görerek dil algılaması yaparak bu sentezleyicilere sayfada görünen dile göre seslendirme verme yeteneği vardır, yetisi vardır. Örneğin İngilizce bir kelimeyi girdim, İngilizce kelimemi duydum, İspanyolca kelimeye geldim. İspanyolca kelimeyi İspanyolca duymam beklenirken sentezleyiciden kodlamanın doğru yapılmaması nedeniyle, o dili tanımlanmaması nedeniyle onu da İngilizce aksanla dinleyerek sentezleyiciden kelimenin tam telaffuzunu da anlamış olduğum için tabii çalışmam yarım oluyor. Tek tek harflerine bakarak bir şeyler anlayıp sonra sentezleyicinin kendi ana dillerinden İspanyolca seçip bunu Word'e yazarak ha bunun telaffuzu böylemiş diye bir iki dakikada halledeceğim, belki bir dakikada halledeceğim bir çalışmayı, beş dakika gibi süreye, hele bile bilgisayar yavaşsa uzatmış oluyorum tabi. Sadece kodlamalar değil, mesela gene gerçi kodlamalarla yapılan bu ekran okuyucuları tanıyabildiği yer işareti ve çapa diye tabir edilen Türkçesiyle işaretler web sitesinde yer alıyor. Bu da daha kolay erişimini sağlıyor görme engelli. Çünkü ekran okuyucu bu işaretleri kısa yolla kullanabiliyor. Örneğin bir haberin yazısının hemen başında bir yer işareti olduğu zaman, işte o yer işaretini kullanacak harfe bastığı zaman görme engelli direkt haberin yazısının başladığı noktaya gidiyor haber açtığı zaman. Yine aynı şekilde başlıklandırmalar var. Başlıklandırmalarda da işte H1'den H6'ya kadar örneğin uzun bir akademik metin var karşımızda. Biz bunu başlık başlık anlamaya çalışıyoruz. Hatta özet yapmaya çalışıyoruz belki kendimize işte başlıklarına bakarak. Ama eğer bu başlıklandırmalar H1 işte ana başlığı H1 yaptık. Konu içerideki konu başlıklarını H2 yaptık. Konuların altındaki başlıkları H3 seviyesinde yaptık şeklinde yapılmış olsa kendimize hızlıca H harfine basarak ekran okuyucumuzda bir özet çıkarabiliriz bununla ilgili. Ama bu olmadığı zaman tek tek onu okumamız, o noktaları bulmamız gerekecek. Bunlar da bu kodlamaların uygun bir şekilde yapılmasıyla sayfa yapılırken çözülebilecek problemler. Yine butonlara etiket verme olsun. Bahsettiğim gibi az önce de yukarıda linklere etiket verme olsun. Yapıldığı zaman görme engelli ekran okuyucusunun başına geçtiği zaman, bilgisayarın başına geçtiği zaman bilgiye daha rahat erişebilip bunlardan çok rahat istifade edebiliyor. Etiketi olmayan bir buton mesela, o da büyük bir problem dediğim gibi. Ne yapıyorsunuz? İşte mesela bugün Google'da arama yapıyorsunuz. Orada birkaç buton oluyor. İşte kendimi şanslı hissediyorum. İşte Google'da ara gibi. Bunlar olmazsa bu bir tek ekran okuyucumuz bizim buton diye geçecek bunu. Biz o butondan hangisini artık herhalde budur deyip o rastgele bir şeye basacağız. Belki de istediğimiz butona basmadığımız için işlem yapamayacağız. Bir süre sonra niye olmuyor diye sinirlenip bilgisayarı artık kapatırız herhalde. Oturup bilgisayarın başına bir de efkarlı müzik açarız herhalde. Olmuyor, niye yapamadım ben bunu diye. Flash kullanılıyor artık. Flash sayfalar kullanılıyor sitelerde. Flashlar eskiden erişebildiği zordu ama şimdi bunlar da bu kodlamaların yapma sayesinde kolay. İşte bir flashta çal butonu var, işte durdur butonu var, işte ne bileyim bir video izleniyor ya da bir televizyon izleniyor ya da bir görüntü gelecek. Bunlar yapıldığı zaman rahatlıkla okunabiliyor. Biz 2008 yılında ödül alan siteler arasında flash liste de seçtik bir tane. Hakikaten de çok da güzel yapmışlardı. Butonları işte gayet anlaşılabilir, etiketleri ekran okuyucu tarafından gayet anlaşılabilirdi. Bu kriterlerimizden sonuncusu da son kriterimize sağlamlık kriteri. Sağlamlık kriterinden ne anlıyoruz? İşte bu kodların yerinde girilmiş olması, ekran okuyucu tarafından anlaşılabilirliği ne anlıyoruz? Ve şunu da ifade etmek gerekiyor burada.
Ne ihtiyaç yok, kapatmıyor.
Şimdi şunu da söylemek gerekiyor. Bazen ne yapıyor? Ekran okuyucu bizim, dedim ya az önce seviyeler var. İşte H1, H2 seviyeleri var dedim. Kodlanma yapılırken bir hata yapılmışsa, işte bu başlıklandırma yapılacak kod açılmış fakat kapatılmamış. Haberin sonuna kadar işte başlık seviyesi 2, başlık seviyesi 2 diye işte başlık evet, seviyesi 2 Cumhurbaşkanı Ankara'ya gitti. Başlık seviyesi 2 Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı havaalanına indi diye sürekli ekran okuyucu aynı şeyi tekrar ederek okumaya devam ediyor bize. bu kodların yerinde açılıp yerinde kapanması gerekiyor. Bütün bunları yaptık ama yani uygulamaya çalıştık sayfaya ama olmadı. Sayfa hala görme engellilere erişebilir hale gelmedi. Son çözüm olarak, son çare, artık her şeyin bittiği, tükendiği noktada uygulanmasını tavsiye ettiğimiz olay alt bir sayfa oluşturmak görme engelli için. Ama dediğim gibi yani artık bütün bu yapılacakları denedik, her şeyi yaptık. Kodları olsun, erişebilirlikle ilgili kodlar olsun. Bunları yaptık. Yine de olmadı. Sayfamız buna uygun olmadı. Bu noktada ne yapıyoruz? Alt bir sayfa oluşturuyoruz. İşte görme engelliler için diye bir link koyup oraya. İşte görme engellilere uygun olan kısmını sayfamızın, yani kısmı değil yani sayfamızın görme engellilere uygun olmasını sağlıyoruz. Ve buna da burada da şuna dikkat ediyoruz. Sayfamızı güncellediğimiz zaman, bu sayfa güncellendiği zaman sanırım mikrofonda bir problem var ama ben
kapatıp konuş istersen
evet, hocam. Ben yine de duyurmaya çalışayım sesimi. Bunu kapatmasına.
Kapat aç.
Evet. Sayfamızı güncellediğimiz zaman bunları bu yaptığımız alt sayfayı güncellemeyi unutmuyoruz. Çünkü bu sefer bir ayrımcılık yapmış oluruz. Yani görme engellilere bu imkanı sayfamızdaki imkanlardan yararlandırmamış oluruz. Örneğin bir alışveriş sitesi düşünün. Artık son çare olarak görme engelliler için bir alt sayfa yapmış. Ürün fiyatlarını güncellemiş ama görme engelliler için olan kısımda aynı fiyatlar, eski fiyatlar geçerli. Yani ben gidip oraya sen bana bunu şu kadardan vermişsin ha bak şu kadardı deyip hatta belki mahkemeye versem ayrımcılıkla ilgili ne bileyim o ürünleri o fiyattan bile alırım. Gerçi biraz hukuki boyutu ama o işin. Sonuç olarak da şunu söyleyelim. Dünyada şu anda geçerli bilginin büyük kısmı internette yayınlanmakta. Web sitelerinin erişebilir hale getirilmesiyle birçok görme engelliyi bu bilgi dünyasına dahil etmiş oluruz. Yararlandırmış oluruz. Ayrıca son olarak şu bilgiyi vereyim. Web sayfası düzenleyenler için, yapanlar için bu kriterlerimiz www.engelsizerisim.com adresinde, bilişim köşesinde web erişilebilirlik kuralları adı altında mevcuttur. Yeni versiyonlar için ve bu ya daha geniş bilgiye sahip olmak için de www.w3.org adresinde İngilizce metinlere ulaşabilirler. Sanırım bunun bir sonraki aşamaları da artık WAP erişilebilirliği ve mobil erişilebilirlik olması lazım. Yoksa geç kalmış oluruz diyorum.
Çok teşekkürler Adem Bey.
Sağ olun.
Şimdi İbrahim Bey'e sözü bırakmadan önce hemen birkaç küçük yanlış anlaşılmayı da bu noktada gidermek lazım. Web tasarlayan kişiler birkaç farklı yanlış anlamaya yöneliyor. Diyor ki ya sizin için sesli bir sayfa yapalım. Her yeri konuşsun sayfa. Bir kere bu zaten mümkün değil. Hem de yapsanız da mutlaka bir yerde eksiği kalır. Bizim isteğimiz o değil. Yani yaptığınız sayfayı doğru şekilde kullanın. Yeterli. İkinci bir yanlış anlaşılma diyor ki yani sizin için tamamen metinden oluşan bir sayfa öğretelim. Yani böyle Notepad gibi yani oku sen sadece. O da değil. Yani öyle bir şey algılamıyoruz biz. Eğer siz sayfadaki resimleri, linkleri, her şeyi yani erişilebilir yapmak bir sayfayı onun görselliğinden büyük şeyler kaybetmek değildir. Bunu ön plana çıkarmak. Yani tamamen aynı görsel içeriği tamamıyla koruyarak o sayfayı tamamıyla erişilebilir yapabiliriz değil mi? Yanlış söylemiyorum.
Doğru doğru.
Bunu web sayfası tasarlayanların keşke bu semineri onlar da dinleyebilseler böyle şeyleri. Çok iyi bilmeleri gerekiyor. Üçüncüsü flashlı yapmayın sayfaları gibi bir yanlış anlaşma. O da değil, öyle bir şey yok. Artık yeni teknolojilerle, yeni flash şeyleriyle bununla ilgili çok büyük şeyler var. Kullandığınız zaman örneğin YouTube'a bakın artık birçok şeyi daha erişilebilir web sayfaları. Ama siz bir film izlemek için giriyorsunuz flash'a adam film ekran okuyacağımı şunu diyor. Flash çerçevesi başlangıcı bitişi. Arada çağ falan var yok hiçbiri yok yani nasıl yapıldıysa. Bu tamamen onun doğru şekilde kodlanmamasıyla. Yani doğru şekilde kodlanmamasıyla şunu kastediyoruz.
Bir tek ekran okuyucu demek de yanlış belki, hep öyle geldi ama tüm destek teknolojileri, ekran büyütme programları var veya Windows'un kendi, onların anlayabileceği düzeyde kullanmak, o kodları öyle yapmak birçok şeyi çözecektir diye düşünüyorum ve bu noktadan hemen İbrahim Bey'e dönüyorum. Onlar da aslında bu işi somut olarak uyguladılar çeşitli kurumlarda, daha erişilebilir hale getirmek adına. Hem onunla ilgili hem de Türkiye Bilişim Derneği'nin bu konuda yaptığı çalışmalarla ilgili bizi bilgilendirecek.
Peki. İbrahim Bey, özür diliyorum. Ben sizin sözünüzü kestim ancak. Benim acil bir toplantım yüzünden çıkmam gerekiyor. İki adet sorum var.
Tabii buyurun.
Müsaade ederseniz eğer. Birincisi, sentezleyicilerle ilgili.
Bu arada kendinizi tanıtır mısınız acaba?
Burçak Aycan, iletişim uzmanıyım ben.
Heh, çok teşekkürler Burçak. Buyurun.
Bu sentezleyicilerle ilgili. Daha önceden benim karşılaşmış olduğum bir problemdir. Hem Bilkom'la hem de Microsoft'un teknik bürolarıyla görüştüğümde onların kendilerinin kabul ettiği bir Türkçe sentezleyicinin bulunmadığını belirttiler.
Ha yani kim cevap versin söyleyeyim. Şimdi hemen cevaplayayım. Hepimiz cevap verebiliriz ve ben söyleyeyim. Var artık yani SAPI 5 denen bir sistem vardır. SAPI 5 Speech Access Interface gibi. Yani artık Türkçe olarak kabul edilen birçok sentezleyici mevcut. Yani o buna ne zaman görüştüğünüz bilmiyorum ama artık işte hem Türkiye'de bunu üreten firmalar var. İşte Sestek dediğimiz bir firma, Gebeze'nin sesleri var. Onun dışında yine Teknoses var ve şey var. Dışında, Umbrella dediğimiz hani evet, onun sesi zaten birçok cep telefonlarında kabul ediyor. Nuance'ın ürettiği sesler var. Son olarak da acapella sesler çıkarttı. Real Spin sesleri var. Yani var artık var. Yani önceden yoktu ama artık var.
Şöyle söyleyeyim size.
Ha Loco
Yen'de var. Seslerin hepsi benim elimde mevcut. Ancak şöyle bir durum var. Mesela Microsoft Vista ve Windows 7 ve Windows Vista'da biliyorsunuz ki ses tanıma özelliği var. Sesli komutları algılayabiliyor. Hı hı. Ancak Microsoft bunlar var ancak Microsoft Türkiye'nin buna haberi olmadığı için ve kendisi Türkçe diye lisanslamadığı için bunları bu özellikleri kullanamıyorsunuz. Aynı şekilde Apple'ın VoiceOver'da da gene aynı şekilde ses tanıma, sesli komut desteği var. Ancak o da Türkçe olarak lisanslamadığı için bunları Türkçe komutları algılayamıyor.
Evet, çok doğru söylüyorsunuz bu konuda. Yani ses tanıma anlamında çok, değil mi? Emin Bey de bu konuda daha çok bilebilir ama ilkel çabalar mevcut yani ses tanıma teknolojisi
yani
çok
geçmişti. Bir arkadaşa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Microsoft Türkiye bizim lisansladığımız, tanıdığımız bir şey sentezleyici yok dedi demiş ama ben gerçekten kuşkuluyum. Microsoft'a gitseniz ekran okuyucu, tanıdığınız ekran okuyucu var mı deseniz onu bile yok diyecekler.
Bak,
ben şaşmam yani böyle
bir alfa. Kendi kucumuzu tanırız diyormuş.
Evet.
O konuda ben de aslında.
İlhan Bey buyur.
Vallahi mi? Şimdi Microsoft'un Türkiye... Aynen mikrofonu sen kapat istersen.
Arkadaşım bir sorusu daha vardı galiba ama.
Evet.
Siz onu da sorun. Öylece yanı atlayalım.
Şu şekilde sesli kitap şimdi erişilebilirlik olunca ben her açıdan bakıyorum. Sesli kitap konusunda çalışma yapan birden çok kurum var. Ancak mesela birden çok kurum, örneğin bir örnek vermek gerekirse, Marx'ın aynı kitabını 4 kurum birden şey yapmış, seslendirmiş.
Demek ki Marx'ı çok seviyor.
ancak farklı
bu,
bir örnek
bu problemi olarak, biliyoruz, evet.
Örneğin The Origins of Spies'ı Darwin'in hiç kimse seslendirmemiş.
Evet. Size göre mantığı ne bunu? Yani ben de anlıyorum.
Bunlarla ilgili bir koordinasyon çalışması
yapılamaz. Aslında tam seminerimiz konusu şeyi... yani burası değil ama tabii GTEM'den biri olarak ben buna yanıt vermem lazım. Bu konuda çok haklısınız. Böyle bir sorunumuz var. Ben mikrofonu kapatıp konuşayım daha iyi olacak. buradaki problemin çözümü için aslında çalışmalar yapılıyor. Şu an itibariyle tüm kütüphaneler, Milli Kütüphane, Altınokta, Geten, Beyazıt Kütüphanesi, İzmir, Türkök gibi birçok şu an sesli kitap, bildiğimiz sesli kitap üreten kurumlar bir eş güdüm komitesi oluşturdular. Ve bu komite bir web sayfası oluşturdu çok yakın zamanda, yeni bildiğimiz giriyor ve buraya her kütüphane kendi kitaplarını, veri tabanını işliyor. Ve bundan sonra bu mükerrer okumaların bu sistem sayesinde çok daha aza ineceğini düşünüyoruz. Evet böyle bir problem var bu okumalarla ilgili. Bunun çözümü için bir çalışma var. Çok hızlı ilerlemese de bu konuda bir çalışma devam ediyor. Buyurun İbrahim Bey, siz de size öbür soru cevap verin.
Ben onu çok hızlıca yanıtlayayım. Bu Bu konuda Microsoft'la bizim geçtiğimiz sene bir toplantımız oldu zaten Türkiye Bilişim Derneği adına. Microsoft bu konuda yani Türkçe sentezleyici yapma veya Türkçe ses tanıma konusunda çalışma yapamayacağını, onun da sebebinin şu olduğunu söylemişti. Yani bunların yaptığı yazılımın işte birçok dilde olduğu ve bu dillerin hepsinde bu çalışma yapmaları gerektiğini, o yüzden onun da bir maliyet yük getireceğini, işte artı bir maliyet yük getireceğini bize açıkladılar. Sadece işte İngilizce dilinde, Fransızca, Almanca, yani bu temel dillerde bu çalışmayı yaptıklarını söylediler. Yani diğer şeyleri ancak nasıl olabilir? Lisanslar işte satın alınarak işte ses tek olsun, Ankara'da bir firma var, onlar olsun bu ses tanıma üzerine çalışıyorlar. Bunlardan lisans alarak kendi işte işletim sistemlerine gömme yoluna giderek ancak bunu çözebilirler diye düşünüyorum.
Söz almışken sizle devam edelim.
Ben devam edeyim. Çok sağ olun. İbrahim Elibal ismim benim. Türkiye Bilişim Derneği Görme Engelliler Bilişim Çalışma Grubu'nun hem kurucularındanız hem de hala savunucularındanız ve araştırma geliştirme kısmının da sorumlusuyum ben. 1999 yılında bu çalışmaya başladığımızda bu olayın uzun soluklu, gerçekten çok çileli bir yol olduğunu zaten farkındaydık. Biz bunun farkında ola ola bu yola girdik. İşte bir avuç insandık. 5-6 kişi en fazla. Bu insanlarla biz başladık. Hedefimiz neydi? İşte Türkiye'deki görme engellilerdeki bilgisayar olayı 1992'li yıllara falan dayanıyor. İşte 1992'li yıllarda, 93 yıllarda biraz yurt dışı kaynaklı yazılımlar girmeye başladı. Bilgisayarlar daha işte internet Türkiye'de 94'te başladı. O sıralarda biraz daha yoğunlaştı. İşte bazı firmalar bu programları getirip tanıtmaya başladılar. Yine doyenlerden, büyük öncülerden Emin Bey de burada kendisi. İşte HAL adında bir program vardı. Windows DOS işletim sisteminde çalışıyordu. Onun tanıtımı başladı. İşte Tiny denen bir program vardı. O işte görme engelliler arasında yayılmaya başladı. Artı Altınokta'nın yazdırdığı, hazırladığı Konuşan Defter diye sadece metin editörünü seslendiren bir program yazılmaya başlandı. Ve bunlar hep şeyde kaldı, kısa soluklu oldu. Çok fazla yayılmadı. Niye yayılmadı? Çünkü o sıralarda bir bilgisayar almak çok yüksek bir fiyattı. İyi bir bilgisayar alamazsın zaten. Daha düşük versiyonlu bilgisayarlar bile o zaman almaya kalktığınızda $1000'lardan, $1500'lardan falan kapısı açılıyordu. Ben kendimi hatırlıyorum işte 1996 yılında ilk bilgisayarımı aldığımda $1500 ödemiştim. Onu da burslarımla falan biriktirmiştim. Kaç yıl, 3-4 yıl biriktirip öyle bir bilgisayar almıştım. Pentium 150 idi o da.
Maşallah iyi burs alıyormuşsun İbrahim abi.
Çok iyi burs alıyordum. Ondan sonra o burslarla bu bilgisayarı aldıktan sonra, şimdi Pentium 150, yani düşünün, Pentium 150 bilgisayar aldım, işte 3.2 hard disk'i vardı, ondan sonra 64 MB RAM'i vardı,
16x, 3.2 MB mı abi, ne kadar?
3.2 GB,
iyiymiş.
Hard disk'i vardı, 64 MB RAM'i vardı, 16x'de şeyi vardı ve 32 bitlikte ses kartı vardı. Bunları ben sayınca böyle bazı arkadaşlar, bilgisayardan biraz anlayan arkadaşlar şöyle uzunca bir ıslık çalıyordu. Şimdi bunu ben hurdacıya vermeye kalksam adam üstüne para ister benden. Bunu aşağı indirip taşımaya, çöpe atmaya falan. Çok pahalıydı yani teknoloji. Ara ürünler aşırı çıktı o sıralarda. Bu aşırı ara ürünlerden dolayı da takip olmadı. İşte 1999 yılında artık görme engellilerde bilgisayar kullanımı epey bir mesafeye geldi. Ve bizler dedik ki hem görme engelliler arasında bilgisayar kullanımını yaygınlaştırma yolunda çalışma yapalım. Hem de Türkiye'deki kişiler görme engellilerin bilgisayar kullanabildiğini artık görsünler. Biz Türkiye Bilişim Derneği'nin Görme Engelliler Bilişim Çalışma Grubu ne yapmaya başladı? Ankara'da birçok büyük ve küçük toplantılar yaptık. Bu toplantıları canlı olarak tüm dünyadan Brave Tekniğin sağlamış olduğu bir olanakla tüm dünyaya canlı olarak yaydık. Onları sunduk. Yine küçük küçük dediğimiz gibi toplantılar oldu. Minik toplantılar, bilgilendirme toplantıları oldu Ankara'da. Onun dışında İstanbul'da burada İNET, TRNET kapsamında toplantılar oldu bir dizi. Biri de gelecek hafta yine olacak. Onun da buradan duyurusunu yapalım. İNET, TRNET 2009 kapsamında Bilgi Üniversitesi'nin kampüsünde, Dolapdere kampüsünde saat 11 ile 12.30 arasında görme engellilerde GPS ve navigasyon kullanımı üzerine bir toplantımız da olacak. Oraya da bekleriz. Bu bilgilendirme çalışmaları, işte önce görme engelliler nasıl bilgisayar kullanırdı, görme engellerde işte web kullanımı, görme engellerde internet erişimi falan. Yani şu anki geldiğimiz nokta aslında görme engellerde GPS ve navigasyon kullanımı. Ben bu yani hayal ettiğim ama gerçekten hep böyle uzak baktığım bir olaydı ama şimdi öyle değil. İşte dün bir yere gidiyoruz. Boğaz Köprüsü'nden geçtik. Alman Hastanesi'ni arıyoruz. Arkadaş yolu bilmiyor. Ben çıkarttım, açtım cep telefonundan işte. Alman Hastanesi'nin girdim navigasyon. Oradan yani takibiyle çok rahat bir şekilde bulduk. Bu takip çok yaygınlaştı şu anda. Bunu herkes biliyor ama görme engellerde bu navigasyon kullanımında hala problem var. Hala sıkıntılar var. Bunu nasıl çözeceğimizi veya nasıl çözmemiz gerektiğini gelecek haftaki toplantıda tartışacağız. Türkiye Bilişim Derneği işte Eskişehir, Kahramanmaraş gibi birçok yerde de yine toplantılar yaparak oradaki hem görme engellileri hem de toplumdaki kişileri oradaki de aydınlatma ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü. Ankara'daki körler okullarında bu toplantılar yaparak oradaki velilere bu olay tanıtıldı. Çünkü velilerin biliyorsunuz görme engelli veya özürlü bir çocuğu varsa o velinin onu aşması, o özürü kabul etmesi için bazı süreçler geçiriyor. O süreçleri biz biraz daha kolaylaştırarak işte bakın görme engelliler böyle bilgisayar kullanıyor, hayatlarında bunları böyle faydalanıyorlar şeklinde göstererek en azından velilerin çocuklarına olan inançlarını, çocuklarına olan güven ve sevgilerini biraz daha arttırmak istedik. Yine radyolarda, televizyonlarda her bulduğumuz fırsatta çıktık, konuştuk. Bu görme engellerdeki bilgisayar olayını elimizden geldiği kadar anlattık. Ve en büyük sıkıntı çektiğimiz erişilebilirlik, bugün biraz web ağırlıklı gittik ama bu weblerdeki karşımıza çıkan işte güvenlik grafikleri, Adem Bey'in anlattığı işte flash bölümleri, yine Adem Bey'in bildiği ama herhalde bir anda aklına gelmediği Java appletler var. Onlar da en büyük başımızdaki dertlerden bir tanesi. Bu Java appletlerin eğer erişilebilir değilse Java appletler bizim yine o sayfada hiçbir şey yapamamamız anlamına geliyor. Ben bu Java appletler yüzünden işte kullandığım internet bankacılığının şeyini değiştirdim. Sayfasını, bankayı değiştirdim sırf o yüzden. Banka değiştirmedi, ben bankayı değiştirdim. Bunları ne yaptık? Biz çözmeye çalışalım dedik. Bu kişilere ulaşmaya çalıştık. Web sayfalarını yapan kişilere ulaşmaya çalıştık ama yani inanın o web sayfalarını yapan kişilere ulaşmak o yine sitelere ulaşmak kadar zor oldu. Çünkü işte arıyoruz Vakıfbank'ı, diyoruz ki ya sizin web sayfanızda görme engeller açısından bir problem var. Bunu kim yaptı? O ona soruyor, ona soruyor, müdürü soruyor, bilmem ne soruyor, bilgi işlemine gidiyoruz. Ya bir aralar ihale açmıştı, birileri yapmıştı falan. Neyse işte ihalelerden oradan buradan derken kim yaptıysa onu buluyoruz. İşte Vakıfbank'ın işte web sayfasını yapan İstanbul'da bir firma oldu. Ha, bu firmaya ulaştık, randevu aldık, oturduk saatlerce birkaç gün bu firmayla üstünde bu web sayfalarının sorunları ve bu çalıştık. nasıl erişilebilir olacağı konusunda tasarımdan taviz vermeden nasıl erişilebilir olduğu konularını konuştuk. Şu anda örneğin Vakıflar Bankası'nın web sayfası internet bankacılığı kısmı diyeyim ben. Çünkü bizim en çok uğraştığımız kısım orasıydı. Erişilebilir durumda. İş Bankası yine bizim için her türlü sıkıntı yaratan bankalardan bir tanesiydi. Her türlü ama. Bankaya gidip şubeye gidiyorsun, işlem yapmaz. Bankamatik kartı istersin, vermez. İnternet bankacılığını açtıramazsın. Telefondaki bu interaktif telefon bankacılığı hizmetini alamazsın, görme engellisin diyor. Ya kardeşim, şimdi bu telefon bankacılığını yapan adam bunu kulağıyla yapıyor. Ben de kulağımla yapacağım. Duyarak. Yani İş Bankası, adı da verdim, yapacak bir şey yok ama bize çilelerini çektiren en büyük bankalardan bir tanesi idi. İşte İş Bankası'nın bir şekilde ikna ettik. Onların bu kulelerinde ziyaret etmeyi de fırsatını bulduk. Kulelerinde bu yazılım ekibiyle oturduk, çalıştık. Yine İş Bankası'nın internet bankacılığı kısmını körlerin kullanabileceği şekilde getirdik. Normal menüye girdikten sonra en altta sayfanın işte işlem listesi diye bir yer geliyor. Oraya tıkladıktan sonra görme engelli sayfalar orada işte hesaplar, para aktarma, yatırım, kredi kartları falan diye orada artık görme engellinin kullanabileceği şekilde işlemler gelmeye başladı. Onu da hallettik. İşte Garanti Bankası'nda böyle bir sıkıntı vardı. Yine onların ulaştık yapan kişilere. Onlar çok fazla direnç göstermedi. Hemen problemi çözdüler.
Garanti normalde de zaten erişilebilir evet. Bir banka. Hani
erişilebilir.
Normalde de öyle yani.
Onu ama daha önce işte normalde erişilebilir hale gitmek için epey uğraştık. değildi ama yani. O yine flaşları problemiydi onların.
Tıklanmıyordu flaşları. Tıklanmıyordu.
Yani. Onları yaptırdık işte. Ulaştık yapan kişiye. Finans Bank'a yine ulaştık. Onlara yaptırdık bu şeyi. Bu özel bankalarda sıkıntı yaşadığımız bankalar var. Yani onlara yaptıramadığımız. Yapı krediyle çok ilgilendik ama yapı krediden yine
onlar ilgilendirdi yani.
Alamadık bir türlü. Hala yapı kredinin sayfasını ben inanın 5-10 takla attırarak bilgisayara giriyorum.
Akbank'ta da sorunlar var.
Akbank yani. İşte abi şeydi o. Cevapitler yüzünden terk ettiğim banka oydu benim. işte yani hala direnç gösteren bankalar var maalesef. Bunu kıramıyoruz çünkü yasal işte zorunluluk yeni getirildiği için bu 28 Ekim'de değil mi Emin Bey?
28 Ekim.
Evet. Yasal zorunluluk yani bu web sayfanda erişilebilirlik yeni geldi. Bu ne kadar uygularlar bilmiyorum. Artı devlet kuruluşlarına biz yine erişmeye çalıştık. İnanın devlet kuruluşlarında da web sayfasını kimin yaptığını bulmak inan kolay olmadı. Yani Milli Eğitim gibi bir yerde bir sürü birim var ve bu birimlerin sayfalarını çok farklı kişiler yapıyormuş, onu öğrendik. Her birimin sayfasını farklı kişi yapıyormuş. Canımız çıktı. Yani en azından bazı bölümleri erişebilir hale getirdik. İşte veli erişim kısmını, okul kısmını artık onları öğretmenler için evet onları erişebilir hale getirdik. Onları zaten GTEM grubunun bulmuş olduğu güzel bir yöntem vardı. Onunla da aşılıyor ama biz de GTEM grubuyla birlikte onlara ilişenerek efendim
şey diyorsan engelsiz erişim.
Ha web yüzüm evet.
Pardon engelsiz erişim grubunun bulmuş olduğu çok güzel bir yöntem var. Onunla çok nefis bir şekilde çözüldü. Engelsiz erişim grubunun web sayfasında bu çok güzel anlatılıyor. Yine işte hala yaptıramadığımız şeyler var. Yüksek Öğretim Kurumu'na bir türlü bunu yaptıramadık. İşte ÖSYM'ye yani yaptıramadık. Nüfusa yaptıramadık kimlik sorgulamaya. İşte Telekom'a yaptırdık, Türk Telekom'a. Onlar yaptılar. SGK yaptı. Hizmete henüz tam açmadı. Denemeleri sürüyor şu anda. Yani devlet kuruluşları da, özel kuruluşlar da bu konularda oldukça inatçılar. Bir türlü yanaşmıyorlar. Aslında biz bunlara hem kod desteğini veriyoruz. Hem yazılım şekilde nasıl yapabileceklerini de veriyoruz. Çünkü o bir ses kaynağından, capture'la ses kaynağından alınan şeyleri orada görme engelliği işitsel olarak sağlaması. Yani başka bir şey yoktur. İnanın başka bir şey yoktur. Çok basit. Yani kimisinin server'ı buna yetmiyormuş. Onu iddiayı şey yapıyorlar. Kimisi diyor ki server'ım yok.
Koca server.
Yani bize tabii çok inandırıcı gelmiyor. Biz biraz artık donanımın ve bunun içinde olduğumuz için neyin nereye kadar yetip yetmediğini artık biliyoruz. Dertleri işte ellerini taşın altına sokmamak. Milli Eğitim'in sayfaları çok sorunlu, hala sorunlu. Dediğim gibi orada web sayfalarını hazırlayan kişiler çok farklı. İşte bir bilgisayar öğretmenine vermişler. O kafasına göre, kendi zevkine göre bir şey hazırlamış. Basmış grafiği. Ya bu yurt dışı öğretmen atamaları sayfasına girin. Ya bırakın normal, yani kör normal kişi bile orada bazen sıkıntı çektiğini bana söylüyorlar. Hangi linke girerseniz dedin, grafik diyor işte. Tek tek onlara giriyorsun, altında boş çıkıyor çünkü linkin ucunu JPG imaj dosyasına vermiş. Ben artık niyeti bozdum bu tür siteler için. Öyle çıkan sayfaları direktmen kodunu aldırıyorum, FineReader'a gönderiyorum. Şey, JAWS programıyla FineReader onu okuyup tekste çeviriyor. Yani artık bıktım yani bu tür şeylerle.
Bayağı azimliymişsin sen abi.
Yani tembellik mi diyelim artık, azim mi diyelim, neyse. Ya bunlar çok can sıkıcı şeyler. Başka neler yaptı Türkiye Bilişim Derneği? Türkiye Bilişim Derneği bu ulusal kurultaylarda, bilişim alanındaki kurultaylarda görme engellilerinin karşılaşmış olduğu, eğitimdeki karşılaşmış olduğu problemlere yönelik bildiriler sundu. Erişimle ilgili yine işte yolda erişim, evde kullanılan eşyalarda erişim, haritalarda erişim, okullardaki eğitim materyallerindeki onlarda erişim. Bunlara yönelik alternatif çalışmalar sürekli yaptık. Hala yapmaya devam ediyoruz. Ulusal bilişim Türkiye'de kurultayında en çok üstünde durduğumuz konu, görme engelli okullarındaki bilgisayar eğitimlerinin bir standarta getirilmesi isteğimizdi. Çünkü atasözlerimizde de yer almıştır bu, ağaç yaşarken eğilir. Biz de çocukları yaşarken bilgisayara alıştırmak, onların kullanımını küçük yaşlardan, bilgisayarın kullanımını küçük yaşlardan onlara kazandırmak ve bir geç kalınmışlığı engellemek amacıyla bu konuda da çalışmalar yaptık. Görme engellilerin okulunda verilecek eğitimin nasıl olması gerektiğine yönelik hazırladığımız bildiriler, makaleler var. Bunlar Milli Eğitim'in ilgili birimlerine ulaştırıldı ama büyük olsa tozlu laflarda hala durmaya devam ediyor. Ben işte atmazlar değil mi? Milli Eğitim benden. Öğretmenim orada da. Ondan sonra şimdi şu var. Görme engelli okullarında bilgisayar öğretmeni yok. Bu alanda nasıl eğitim vereceğini, nasıl eğitim vereceğini bilen kişi sayısı inanın 3'ü 4'ü geçmez. Onlar da bu işi tamamen el yordamıyla öğrenmişlerdir. Tamamen böyle el yordamıyla kendilerini geliştirerek gelmişlerdir. Yani bunun bir altyapısının da yapılması gerekiyor. Bu konuda da Bilişim Derneği sürekli bastırıyor. Umarım bir sonuca ulaşırız. Ben çok fazla uzatmayacağım. Bizim yaptığımız genel olarak çalışmalar bunlar. Biz Türkiye Bilişim Derneği Görme Engelliler Bilişim Çalışma Grubu olarak hem engelli engel abisinin neydi grubu?
Engelsiz
erişim grubuyla hem de bu alanda çalışma yapacak olan tüm birimlerle çalışmaya, ortak projeler üretmeye hazırız ve yine engelsiz erişim grubuyla önümüzdeki haftadan itibaren işte görme engellilerin kullanımına hazırlanmak üzere bir programın körcülleştirme diyoruz biz kendi aramızda. Onun görme engellilere uyumlu hale getirmesi konusunda da ortak bir çalışmaya başlıyoruz. Umarım bu ortak çalışmada daha sonraki güzel çalışmaların bir habercisi olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Evet, eğer soru varsa alalım. Yoksa biraz vaktimizi açtık. Ama sorularınız varsa alalım. O zaman tekrar çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için herkes. Son bir şey daha söyleyeyim, onu da söylemeden bitireyim. GTEM olarak bu yıl içinde Türkiye Bilişim Derneği tarafından erişilebilir siteler arasında, yani üniversitelerde erişilebilir siteler arasında ödül aldık. 2009 ödülünü aldık. Bunu da buradan duyurmak istiyorum tekrar. Ve herkese katıldığınız için, tüm konuklarımıza başta olmak üzere, tüm seyircilerimize, buradaki Emin Bey'e, Adem Bey'e ve İbrahim Bey'e, herkese katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet, bilişimde erişilebilirlik sunumunu dinledik. İş yerlerinde mobbing sunumuna ben mobbing uyguladım. Onu bir kere daha bölünmesin diye önümüzdeki hafta yaptım. Yaklaşık 40 dakikalık bir bölüm kaldı ve onu yayınladığım takdirde benden sonra yayın alacak arkadaşa herhalde bir 15-20 dakika daha 11'den itibaren bir beklemesi gerekir ki böyle bir şey hiç düşünmüyorum. Onu önümüzdeki haftaya artık yayınlayacağız. Ama güzel bir parça gireceğiz şimdi. Olgun Yılmaz bizi dinliyormuş. Kendisine de armağanımız olacak. Parça ona büyük ihtimalle çok tanıdık gelecek. Dinleyeceğimiz parça. Sonlara doğru hazır olun. Böyle haftanın ortasında dinlendirici bir şey yapacağız. Bu kışın soğuğunda böyle sıcak bir yaz yağmuruyla ve arkasından güzel bir parçayla kapanış yapacağız ama bu parçadan sonra, az sonra çalacağımız parçadan sonra bir duyurumuz olacak ve anlatacağım şeyler olacak sizlere. Evet, şimdi parçamızı dinliyoruz ve Olgun Yılmaz'a armağan ediyoruz.
Beyaz kollar hep sarmışlar yol dağları. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Yar nereden gelelim, hep sarmışlar yol dağları. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel.
Evet, Olgun abi, buradan sana sesleniyorum. Yani bunu Soundforce'la yapmışsın. Yani Cakewalk'la yapsan ne olacaktı bilmiyorum. Bu arada Cakewalk gibi programlar, görme engellerce kullanılabilen programlar, müzikle uğraşanlar için özellikle söyleyeyim. Tabii burada onları anlatmak bana düşmez. Hayalde onları Kerim abiler programlarında anlatıyordur. Çünkü ben onların programlarını dinleme fırsatı bulamadım pek. Çok kanallı kayıt özelliği olan bir program Cakewalk ve MIDI bağlantısıyla klavye gibi enstrümanlarda bağlanarak değişik çalışmalar yapılabiliyor. Farklı kanallara, farklı enstrümanlarla kayıt yapılarak yani değişik müzik eserleri ortaya çıkartılıyor. Olgun abi bunu Soundforge'da düzenlemiş ama gayet güzel düzenlemiş. Kendisine de eşine de çok teşekkür ediyoruz. Eşi de çok güzel söylemiş, eşlik etmiş. Eşlik etmiş değil mi? Olgun abi ona eşlik etmiş aslında. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel parçalar için ve devamını bekliyoruz. Yani güzel parçalar geldikçe programdan fırsat buldukça yayınlayacağız. Onu söylemiş olayım ben şimdi buradan. Evet. Duyuru var dedik. Hemen duyurumuza. Evet. Kör fotoğrafçılar projesi Ayın Kitabı. Yani Ayın Kitabı da bu ay ki konu, Ayın Kitabı'nın bu ay konu Gülsel Korat. 12 Eylül'e acı bir bakış, acı bir gülümseyişle baktığı romanı, Ay Şarkısı adlı romanının üzerine konuşacaklar. Evet. Taylan Erler'in seslendirdiği kitabı da Getem'den indirebilirsiniz. Ay Şarkısı. Kitabın adı, romanın adı Ay Şarkısı. Bu cumartesi, yani kaç Aralık? 26 Aralık. Saat, hemen saatini söyleyeyim size. Evet. Saat saatini bulalım bu arada. Evet. Saat 17'de proje ofisinde, Galata'da bulunan proje ofisinde yer alıyor. Hemen adresi de verelim. Serdar Ekrem Sokak No 16D Galata Beyoğlu. Doğan Apartmanı'nın olduğu sokak diye bir tarif var. Buradan 26 Aralık Cumartesi günü 17'de bu söyleşiye katılınabilir. İmkan bulabilirsek bu söyleşide radyodan yayınlamaya çalışacağız ama şu anda bu konuda net bir şey yok tabii. Evet, geçen hafta bahsetmiştik 3N diye bir çalışmadan, YTT'nin otobüslerini takip etmekle ilgili, işte durağa gelen otobüs hangisi, yani hattımızı daha doğrusu takip edebilmek anlamında bir çalışma vardı. Bunu biraz daha geliştirdiler. Halen gelişim aşamasında devam ediyor. Şu anda girdiğimiz hat numarasında gelen otobüsün alçak tabanlı olup olmadığını da, gelen otobüslerin alçak tabanlı olup olmadığını, halk otobüsü olup olmadığını görme şansı var sistemde. Bir de durağına kadar mesafede olduğu şansı var. Ayrıca siteyi resimleştirmişler diyelim. Linki biz biliyorduk ama herhangi bir yerde yoktu. Yani bize verilen adresten girip sorgulama yapıyorduk. Şimdi mobil.ett.go.tr adresinde en sonunda otobüsüm nerede diye bir link koymuşlar. Buradan girildiğinde 3N geliyor ve sorgulama yapılıyor. Önerilerimizi dikkate almışlar. Ben şey önermiştim. Geçen haftalarda bir sorgulama yaparken otobüs bir durakta gözüküyor ve öbür durağa gelene kadar o durakta gözükmeye devam ediyordu. Şimdi önerilerimiz doğrultusunda yeni şeyde duraklara mesafesini gösteriyor ve şu kadar saniye önce diye zaman bilgisi vererek gösteriyor bunu. Tam durakta olduğunu ya da duran 100 metre, 200 metre mesafede olduğunu veriyor. Bu da sayfanın gelişimi açısından güzel bir şey. Evet. Ben az önce de bahsettiğim gibi şimdi değişik bir çalışmayı dinleyeceğiz. Ben bunu dinletmiştim ama bu radyonun yeni ses kalitesinde böyle bir kez daha dinletesim geldi. Bir de yaz yağmurunu özledim galiba. Kış, malum havalar soğuk. Şöyle güzel bir yaz yağmuru arkasından güzel, onu tamamlayıcı bir müzik çalacağım. Bu kaydı Amerika'da bir görme engelli yapmış. Binaural diye tabir ettiğimiz bir mikrofon ve kaliteli bir kayıt cihazı kullanmış. Zaten mikrofonu kaliteli, kayıt cihazı bilmiyorum. Kayıt cihazı demişken şu ana kadar gördüğüm en kaliteli kayıt cihazları Olympus. Değişik kayıt cihazları görme imkanım oldu ama Olympus bu konuda kendini epey geliştirmiş. Yani kayıt cihazı deyince aklıma Olympus geliyor. Yani bunu reklam yapmış olmak için söylemedim. Ses kalitesi olsun, erişilebilirliği olsun. Olympus'un yeni modelleri var. Mesela DM520 diye bir model olması lazım. Tamamen her şeyi aşağı yukarı bütün özellikleri sesli ve istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. MP3 mi kaydetsin, WAV mı kaydetsin, formatlarını, VMA mı kaydetsin ayarlayabiliyorsunuz. Mikrofon hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Yani güzel cihazlar da biraz pahalı cihazlar. Yani aslında özellikler açısından da çok da pahalı sayılmaz. DM520 sanırım gördüğüm fiyatı aşağı yukarı $199. Yani $200 olsa almak zor olurdu. $199 ya, artık alırız yani. $1 ne ki? $1 veririz yani. $1 eksik veririz. $1 olsa, fazla olsa veremezdik tabi. Yani bugün dolar aşağı yukarı 1,5 lira civarında. 1,5 lira da az para değil. Neyse, ben çok gevezelik ettim. Şimdi güzel bir yaz yağmuru ve arkasından bir parça. Sonra da yavaş yavaş artık programımızın sonuna yaklaşacağız herhalde. Kapanışımızı yaparız. Artık haftaya Engin gelir. Engin'le beraber devam ederiz haftaya. Bugün o yoktu. Bir konsere gidecekti. Evet. Kulaklıklarınızı takın. Şöyle arkanıza yaslanın. Gözlerinizi kapatın. Neyi hayal etmek istiyorsanız onu hayal edin diyorum ve sizleri güzel bir yaz yağmuruyla baş başa bırakıyorum. Dinlenmişizdir. Bu haftanın ortasında herhalde bu dinlenme bizi hafta sonuna kadar götürür, değil mi? Ya hakikaten ben böyle yağmuru çok severim. Ya herkes gece gökyüzünden, yani çoğu insan korkar ama ben özellikle Şile'deyken, benim memleketim Şile, İstanbul'a bağlı. İstanbul'u bilmeyenler için, İstanbul dışında olanlar için söyleyeyim. İstanbul'a yaklaşık 3-3,5 saat mesafede Ağva diye bir küçük bir kasaba, belde. Orada memleketim. Yazları böyle yağmur yağardı gece. Yani uyanırdım, dinlerdim. Bir de düşünün, ahşap ev. Yani o eve vuran yağmurun sesi bir başka oluyor zaten. O çatıdan gelen o yağmurun çıtırtısı. Bir de dışarıdayken, daha doğrusu gündüz de şöyle bir tadı olur o yağmurun. Belli bir süre yağmadıysa bir toprak kokusu gelirmiş gibi. Onu da kapının önünde bir ahşap sedirimiz vardı. Oraya otururdum. O sağanak bitene kadar otururdum orada. Mis gibi toprak kokuları, bu bitkilerden gelen kokular hepsi birleşir, mis gibi. Yani enfes bir koku olurdu. Uzun süredir öyle bir yağmuru yaşamadım şeyde. Yazları Şile'ye gitmediğim için birkaç yazdır. Çocukluğumda çok yaşamıştım ama yalnız geçen sene değil, ondan önceki sene sanırım eşimle beraber şeye gittik, Ilgaz'a gittik. Ilgaz'a gittiğimizde aynı şekilde yağmur yağıyordu ve kaldığımız otelin balkonundan oturup dinledim. Daha sonra dışarı yürüyüşe çıktık, etraf mis gibi kokuyordu. Yani eşimin deyimiyle meyve reçeli gibiydi koku. Böyle evde meyve reçeli yapılır ya, o kaynarken bir koku çıkartır o içinde koyulan meyvelerden. Öyle kokuyordu etraf, mis gibiydi. Orada yaşadık öyle bir yağmuru. Hakikaten bu betonun içerisinde insan özlüyor böyle güzel yağmurları. Şimdi Olgun abi tabii artık yeter yazıyor buradan. Büyük ihtimalle memleketini hatırladı o da. O yüzden öyle yazdığını tahmin ediyorum. Orada da bu konuda güzel yağmur konusunda Engin anlatır bazen bana da. Oh, bir de yağmurda şeyi çok severdim. Rahmetli babaannem börek yapardı. Genelde yağmurda işte fındık toplamaya gidilirdi. Ama yağmur diye fındık toplamaya o gün ara verilirdi. Tabii yağmurda fındık toplanmayacağı için evde kuzine yakılırdı. O güzel böyle börekler, gözlemeler yapılır. Tabii yere çıkılmıyor ya. Oturulur, çay içilir. Bir de toplanan fındık ayıklanır. Dışarıdan da tabii yağmurun sesi gelir bir taraftan. O ahşap evde. Tabii arada kiremitlerde problem olup ahşap evin damladığı da olur. O damlaların altına da artık kovalayan yetiştirilmeye çalışılır. Ama gene de güzeldir yani öyle bir yağmur. Her şeye rağmen. Evet, artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Benden sonra sanırım Göksel yayını devralacak. O da artık yavaş yavaş hazırlanıyordur. Yani bunun üzerine bir parça daha çalsam mı diyorum ama. Yani bilmiyorum ne çalacağım bunun üzerine bir parça. Ben en iyisi hiçbir şey çalmayayım. Web adresimizi vereyim. Engelsiz Erişim web adresi www.engelsizerisim.com. İletişim adresimiz de mail@engelsizerisim.com. Yine radyo yayınımız esnasında kullandığımız engelsizerisim@hotmail.com'dan da bize ulaşabilirsiniz ama genelde mesajlarınızı bence mail@engelsizerisim.com'a gönderin. mail@engelsizerisim.com yayın esnasında da buradan direkt yazabilirsiniz bize diyelim. Evet, bir anda ben de şöyle bir yolculuk yaptım herhalde eskiye doğru. Bir köyüme falan gittim. Bu güzel yağmur sesinde. Olgun abi, bileti alacaksın mı? Gidiyor musun orduya doğru şimdi? Olgun abi bu kış gidermiş orduya. Tabii kışın da ordunun bilmiyorum soğuğu nasıldır. Bu arada İstanbul'da değişken bir hava var. Geçen hafta sonunu soğuk geçirdik ama hava sıcaklığı yine 14-15 derecelere yaklaştı. Sanırım cuma yarın 17, cuma 18'i görecek. Aslında çok dikkat edilmesi gereken havalar. Bir anda sıcaklık düşüyor, bir anda tekrar yükselişe geçiyor. Direkt soğuk algınlığı ve grip için birebir. Geçtiğimiz cuma akşamı kar yağmıştı İstanbul'da. Tabii tutmadı, yağmurdan sonra yağdığı için kısa sürede olsa bir kar yağışını gördük. Mevsimin ilk kar yağışını İstanbul'da. Evet, artık yavaş yavaş ben programı devredeceğim. Benden sonra gelen arkadaşıma, Göksel arkadaşıma, haftaya tekrar görüşeceğiz. Tabii haftaya Engin de gelecek. Beraber Engin'le beraber artık yayını devam edeceğiz. Ben bu arada saatime baktım, 58 dakika geçiyor. Neyse, ben son olarak bir parça daha gireyim. Artık Sezen Aksu'yla veda edelim. Haftaya da görüşmek dileğiyle diyorum. Tekrar burada olacağız. Engel Seyircisi saatlerde. Herkese iyi haftalar, iyi hafta sonları diliyorum.
İpek kemer.
ateşe katar canıma, akasyalar açarken.
Hocam hadi ben yakala.
Oh.
Al.
Ver. Oo, ne vurdun lan?
Hocam al.
Ver. Oo. Müthiş bir şey o.
Evet, devam.
Hadi program başlıyor çocuklar hadi.
Hocam ya, hocam. Ya. Hocam program başlamadan bir şut atsana. Son bir şut atabilir miyim
at hocam? At hocam,
at. Vur. Atıyorum
hadi.
Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Eyvah. Cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ha. Camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık. Bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başladı demek ki arkadaşlar biz gidiyoruz hadi. Evet, evet. Radyo programına gidiyoruz. Siz toplayın
boş
ortalığı.
Ya, boş
hadi hadi görüşürüz.
Hadi gidiyoruz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Öyle şey baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidin.
Toplamak isterdik. Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor. Program.
Toplamak iki dakika var hocam. Toplamak iki dakika var. Koşun.
Yemek hadi koş.
Ondan sonra anlamıyorum ya. Hala aynı şey yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program. Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Gören Parmak'ta
Ben Engin, ben Arne. Hepinizi bekliyoruz.